Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha, tesbihatiha, tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al heva. 21. lem'a İhlas hakkında. Şimdiye kadar 21. lemanın okuduğumuz yerlerini bir hatırlayalım arzu ederseniz. Başta ihlasla alakalı genel bilgiler verdiler. İhlas nedir? Ve ihlasın tanımını nasıl anlayabiliriz, nasıl yapabiliriz? Hem lügat manasıyla hem istilah manasıyla o dersleri okuduk. Ayrıca üstadımız ihlası kazanmak için, muhafaza etmek ve maniler def etmek için 4 tane düstur zikretti. Bunları da okuduktan sonra ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıtay mevt, ikinci sebebi de tefekkür. Tefekkür imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanmak. Ondan sonra da geçiyoruz ihlası kıran ve riyaya sevk eden pek çok ezbaptan 2-3'ünü muhtasaran beyan etmeye. Burada 3 tane üstadımız zikrediyor ama belki onlarca, 20, 30, 40 belki yüzlerce maniler olabiliyor. Yani ihlasa mani olan, riyaya ve gösterişe insanları sevk eden sebepler ve esbab. Bugün Allah izin verirse bir tanesini okumaya çalışacağız. İhlası kıran ve riyaya sevk eden pek çok esbaptan 2-3'ünü muhtasaran, özetle beyan edeceğiz. Birincisi, menfaat-ı maddiye cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Hem netice-i hizmeti de zedeler, hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet, bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-ı ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle, onların hacat-ı maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup, vakitlerini zayi etmemek için, sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla, lisan-ı hal ile dahi istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir, yoksa ihlası zedelenir. Hem وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَل۪يلًا ayetinin nehyine yanaşır, ameli kısmen yanar. Şimdi burada ehli imanın gerekse cemaatleri, gerek o cemaatin içerisindeki alt birimleri ya da alt birimlerin içerisinde olan fertleri Cenab-ı Hakk'a karşı vazife-i imaniye ve Kur'aniye'yi yerine getirirken, elbette bunların maddi bazı ihtiyaçları olabileceği, maddi ihtiyaçlarını da ehli imanın karşılaması gerektiği ama bunları ehli imandan karşılarken onların devamlı, ihlassız bir şekilde riyakârâne o maddi menfaatleri isteme yoluna zehap etmemeleri, girmemeleri gerektiğini üstadımız burada anlatıyor. Yani burada bütün cemaatlere ve cemaatlerin fertlerine ciddi manada verilecek bir ders var. Bizim de bu cemaatin içerisinde bulunan fertler olarak alacağımız ciddi manada dersler var. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Menfaat-ı maddiye cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Bu bir. Hem iki, netice-i hizmeti de zedeler. Üç, hem o maddi menfaati de kaçırır. Bir, ihlası kırar. İki, hizmetin neticesini zedeliyor. Üç, maddi menfaati de Allah sana nasip etmiyor. Bunlar inşallah dilimiz döndüğü kadarıyla hem kendimizden hem çevremizden gördüğümüz bazı yanlış uygulamaları aktarmaya çalışacağız. Üstadımız Kur'an'dan aldığı, sünnetten aldığı bu güzel dersi bize aktarmış. Biz de inşallah elimizden geldiği kadar perde olmamak suretiyle ayna olmaya çalışacağız inşallah. Ve minallahi tevfik. Evet, şimdi burada ihlası nasıl kırar? Maddi menfaat peşinde koşan insanların ihlası nasıl kırılır? Onu okuyalım. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana bu ümmet bir şeyi uhdesine alma ihtiyacı hissetmiş. Birileri bizim çoluk çocuğumuzun ehli imanın maneviyatına çalışacak. Biz de onların ihtiyacı olan maddi meseleleri kendimiz uhdemize alacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu zamana kadar tevarüs eden bir külli mesele bu. Külli bir hakikat bu. Fakat burada bir imtihan var. Veren Allah namına verecek. Çünkü yapan insanları minnet altına bırakmaması icap ediyor. Alan Allah namına alacak. Veren insanlara teşekkür edecek. Şükrü Cenab-ı Hakk'a yapacak. Minneti de Cenab-ı Hakk'a karşı gösterecek. 2. İhtiyaç dahilinde olmayan şeyleri ihtiyaçmış gibi göstermeyecek. İhtiyaç fazlası olan miktarı da başka insanlara, başka gruplara ve cemaatlere aktarabilmeyi de bilecek. Bunu yapmadığı takdirde Allah muhafaza farklı hisler araya girmeye başlıyor. Hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet, hem hürmet etmişler ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-ı ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle onların hacat-ı maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup vakitlerini zayi etmemek için sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Demişler ki, size ne lazım? Bina mı lazım? O binayı biz yaparız. Çünkü o hizmetin içerisinde bulunan şahısların bizzat kendileri gidip maddi işlerle uğraşıp para kazanıp o binayı yapma gibi bir durum söz konusu olamaz. Öyle bir duruma girseler o binayı yapamazlar. O binayı yapmaya çalışsalar o zaman manevi hizmeti ihmal etmek durumunda kalacaklar. Dolayısıyla bu gibi şeyler vücudun azaları gibidir. Birileri maddi işlerle uğraşacak, birileri ilmi meselelerle uğraşacak, birileri de manevi hizmetlerle uğraşacak, birileri de bu işlerin koordinesine bakacak. Dolayısıyla vücudun azalarında ne var? Beyin var. Kendine göre bir iş yapıyor. Göz var, kendine göre bir iş yapıyor. El var, ayak var, kendilerine göre ruhun ihtiyacı olan bir meseleyi karşılıyorlar. Eğer beyin bütün işlere baksa ya da göz bütün azaların işlerine koşmuş olsa o zaman bütün azalar, vücut azaları kendi vazifelerini ne yapacaklar? İhmal edecekler. Ve şimdiki vücudun verdiği verimi gösteremeyecektir. Aynı şekilde orduda da bunlar var. Orduda da herkes kendi vazifesine bakıyor, kendi işinin tekmiline bakar, diğerlerine de düşmanane davranmaz, diğerlerine de ihtiyaç vaktinde muavenet ve yardım elini uzatır. Ama herkes kendi alanında ne yapar? İhtisaslaşır. Burada bir şahs-ı manevi var. Şahs-ı maddimiz uzuvlardan oluşmuş, şahs-ı manevimiz de manevi şeylerden oluşmuştur. Burada ne var? Göz mesabesinde iş yapan bir grup var. Beyin mesabesinde çalışan bir grup var. Dil mesabesinde çalışan gruplar var. Bunların herhangi birisi vazifesini ihmal etse, bu manevi vücut işlevini, faaliyetlerini ne yapar? Kaybedecek. En azından verimi ciddi manada azalmış olacak. Mesela bizde sadece manevi hizmetlerde görevlendirdiğimiz bir kardeşimiz maddi işlere de bakmak durumunda kalırsa onun bakıyorsunuz ki manevi hizmetlerinde ciddi manada azalma kaydetmeye başlıyoruz. Ya da herhangi bir abimiz diyelim mesela buraya yapmak durumunda olduğu herhangi bir desteği yapmadığı takdirde bakıyorsunuz ki hizmetin bir tarafında bir eksiklik hasıl olmuş oluyor. Dolayısıyla herkes kendi vazifesinin bu manada kaldırılmasına bakacak. Benim vazifem nedir burada? Bu vücut içerisinde bana nasıl bir vazifeye taalluk ediyor? Onu yerine getirmeye çalışacak. Bazı abilerimiz var, derslere gönderiyoruz. Bir kişi vazifesini ihmal etse sistemde ciddi manada sıkıntılar başlıyor. Bazı abilerimiz, kardeşlerimiz var, Kur'an kursunda kardeşlerimiz, orada da hafızlara eğitim veriyorlar. Vazifesini ihmal etse ben gidip o vazifeyi mümkün değil, yerine getiremem. Niye? Ne hafızım, ne de hafızlık eğitimi almışım. Ama burada da diyelim mesela, sorulara cevap veren bir kardeşimiz var, o vazifesini ihmal etse, hafızlara bakan kardeşimiz onun vazifesini yapamayacak, icra edemeyecek. Dolayısıyla herkes vazifesini müdrik olacak ki, bu cenaze ciddi manada ne yapsın? Ortadan kalksın. Bu iman ve Kur'an hizmeti ciddi manada yürüsün. Yoksa Allah muhafaza, herkes mesul olur. Herkes kendi çapına göre mesuliyeti olabilir. Evet. Demek ki gününden beri, İslam alemi başladığından beri şu ümmet manevi hizmetlerde bulunan insanların da maneviyatından ve kazandığı sevaptan iştirak etmek niyetiyle, onların halis hizmetlerine de iştirak etmek niyetiyle maddi ihtiyaçlarını ne yapmışlar? Karşılamışlar. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez, belki verilir. Akla kapı açıp ihtiyarı elden almamak başkadır. Onu gidip de zorlamak, illa bunu yapacaksın demek ayrıdır. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla, yani dil ile söylemiyor ama niye buraya yardım etmiyorsunuz demek suretiyle, lisan-ı kal ya da lisan-ı hal suretiyle dahi olsa muntazır kalmakla, lisan-ı hal ile dahi istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir. Burada cemaatlerde ciddi manada sıkıntılar olabiliyor. Yani ehli imanı belki de kendi verebileceği imkandan daha fazlasına zorlamak suretiyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı zor durumlarda belki ümmeti biraz silkeleyip ellerindeki imkanı daha fazla bu manadaki ihtiyaçlara aldığı vakitleri muada göstermek suretiyle, örnek vermek, misal vermek suretiyle, şimdiki ehli imanı da ciddi manada zorlayan grupların olduğunu müşahede ediyoruz. İşte burada ehli imanı ciddi manada manevi hizmetlerden bezdirme, ciddi manada uzaklaştırma gibi bir durumla da karşı karşıya kaldıklarını ve bıraktıklarını da müşahede ediyoruz. İşte bu ders, ihlasımızı muhafaza etmek suretini güzel bir şekilde hem fertlere hem cemaatlere, şahs-ı manevilere güzel bir şekilde veriyor. İhlas esastır. Riyakarlığa girmemek esastır. Ama bunu yaparken de ehli imanın hizmetlerini de ciddi manada insanlara aktarmak, akıllarına kapı açmak, ihtiyarlarını elden almamak suretiyle de bunları güzel bir şekilde aktarmak da esas olmalı diye, sanki üstadımızın bu manadaki dersini hepimiz güzel bir şekilde idrak etmek mecburiyetindeyiz. Özellikle ehli hizmet olan, hizmetin içerisinde olan, hizmeti bizzat deruhte eden, sırtına almış olan kardeşlerimiz ve ağabeylerimiz buna daha ciddi manada ihtiyaç hissediyor. Bu derse daha ciddi manada uymak mecburiyetini hissediyor. Belki ummadığı bir halde verilir. Cenab-ı Hak şimdiye kadar bu hizmetleri kimsenin sırtında bırakmamış. Ehli iman buraya yardım ettiği vakit maddi ya da manevi kendisi şeref kazanıyor. Kimse bu hizmetlere şeref katmaz, şeref kazanır. Bazı yerlere gidiyorsunuz diyelim mesela ya da birisi geliyor, şeref verdiniz diyorlar. O adam oraya şeref verebilir. Ama bu manevi hizmetlere kimse şeref vermez. Kimse şeref veremez. Buradan herkes gelip şeref alıp öyle gider. Bu bir. Bu manevi hizmetlere manevi, ilmi, teknik ya da maddi olarak yardım eden kim varsa kardeşlerimizden, ağabeylerimizden, ablalarımızdan neyse, onlar da buraya minnet edemez. Burada sadece yardım ettiklerinden dolayı Cenab-ı Hakk'a şükretmekle vazifelidirler. Elhamdülillah. Allah bana böyle bir meziyet verdi. Ya manevi, ya ilmi, ya maddi, hangisi ise. Yani biz kendimizi misal verelim. Biz şu anda bu dersi yapabiliyorsak, burada işte ben böyleyim gibi bir şeye girmek yasaktır. Allah benden daha zeki, daha kabiliyetli, daha akıllı insanları neyle uğraştırdıklarını ve nerede Cenab-ı Hakk'ın onları koşturduklarını ben iyi biliyorum. Kalkıp da onlardan daha kabiliyetsiz, istatsız olan benim gibi birisini böyle bir ders yapmaya Cenab-ı Hak muvaffak ediyorsa, muvaffak ediyorsa benim üzerime düşen sadece nedir? Şükürdür. Aynı şekilde manevi hizmetlerde bulunan bir kardeşimiz de bunu düşünmeli. Aynı şekilde maddi olarak da bu iman Kur'an hizmetlerine, Kur'an kurslarımıza ya da herhangi bir manevi hizmetlere bakan bir cemaate yardım ettiği vakit aynı şekilde ya Rabbi sana şükürler olsun, benden daha zeki, daha akıllı, daha keyfiyetli, maddi imkanı benden belki binlerce daha fazla olan bazı insanların nereye maddi imkanlarını akıttıklarını görüyoruz. Beni böyle bir yerde sen ya Rabbi istidam ettin, sana şükürler olsun diye şükretmesi icap ediyor. Eğer bunu yapmazsa Allah muhakkak ondan o nimeti alır. Alim olsa ilmini alır ya da ilmini badi heva Cenab-ı Hak başka yerlerde akıttırır. Maddi imkanı varsa maddi imkanlarını da başıboş yerlerde ne yapar? Akıttırır. Geçen duydum. Birisi koca bir bina, İstanbul'da söylesem belki çoğunuz bilirsiniz. Koca bir binayı bir akşam kumarda kaybetmiş. Allah almak istedi mi alır. Çocuğunuz vasıtasıyla da aldırır. Başka birisi vasıtasıyla da aldırır. Biz Cenab-ı Hakk'ın yolunda imkanlarımızı harcadıkça Cenab-ı Hak da bizim imkanlarımızı adeta sigorta hükmünde kabul eder. Onları muhafaza eder. Alimseniz ilminizi, maneviyat sahibiyseniz maneviyatınızı, maddi imkanlarınız varsa ve böyle bir yerde bu manada harcıyorsanız Cenab-ı Hak maddi imkanlarınızı, çoluk çocuğunuzu, ailenizi musibetlerden, felaketlerden, en önemlisi manevi musibet hükmünde olan bu gibi şeylerden muhafaza ediyor. Onun için kimse bu hizmetlere minnet etmesin. Kimin elinden ne geliyorsa sadece şükretsin ki elhamdülillah Allah beni böyle bir hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de bir uzuv kabul etmiş ve beni istihdam ediyor. Elhamdülillah. Yemek yediğimiz vakit bir kısmı hatırlıyor malum. Bir kısmı göze gelip yerleşiyorsa onun kemalatı değil canım. Onu oraya kim koydu? Birisi gelip beyinde çalışıyorsa o yediğimiz şeylerin bir kısmı beyinde, bir kısmı gözde, bir kısmı ciğerde, bir kısmı kalpte, bir kısmı kanda, başka bir kısmı böbrekte neyse gelip çalışabiliyorsa, o ruha hizmetkar olabilecek bir duruma geliyorsa onun üzerine düşen vazife şükürdür. Ya Rabbi ben de o atılanlarla, o gidenlerle beraber olabilirdim. Ama sen beni seçtin bunların içerisinden ve gözde, beyinde beni istihdam ediyorsun. Ruha hizmetkar ediyorsun. Bizim ruhumuz nedir? İslamiyettir. Aklımız Kur'an'dır ve imandır. Beden hükmünde olan bizler de elhamdülillah kazurat olmadık ve böyle güzel nimetlerde istihdam edilen birer hücre olduk. Bunun için bize düşen nedir? Şükürdür. Allah bizi seçiyor. Biz müntehap insanlarız diyeceğiz. Bizim kemalatımızdan dolayı değil, Cenab-ı Hakk'a karşı bu vazifeyi inşallah aczimizle, zaafımızla, fakrımızla talip olduğumuzdan dolayı Allah bize böyle bir nimet ihsan etti diyeceğiz yani. Allah muhafaza eylesin. Amin. Belki ummadığı bir halde verilir. O kadar biz bunu görmüşüz ki. Sen diyorsun ki diyelim mesela bu zata gidelim, maddi ihtiyaçları anlatalım. Belki böyle bir imkan hizmetimize şey yapar. Bakıyorsun ki nasip olmuyor. Hiç ummadığınız yerden birisi telefon açıyor. Hocam böyle böyle bir imkan var. Kardeş böyle böyle bir şey var. Acaba Kur'an kursumuza versek olur mu? Acaba hizmete versek olur mu? Hiç ummadığınız yerden. Sen Allah'ı razı et. Vazifeni yap. Vazife ilahiye karışma. Bir gün bir kardeşimiz vardı. Derslere devamlı gelen. Bir yeğeni vasıtasıyla derslerimize geliyordu. Aylık belli bir miktar veriyordu. Yeğeniyle araları bozuldu. Ondan sonra da hem dersleri kesti hem verdiği o küçük şeyde imkanı da kesti. Bir hafta sonra aynı isimde, aynı miktarda birisi aidat vermeye başladı. Aynı. Şahitlerim var burada. Aynı isim, aynı miktar. Sen Allah'ı razı et, gerisi hikaye. Bu işi yapan kim? Allah. Kusurlar bizden, Güzellikler Cenab-ı Hak'tan. Haseneler Allah'tan, şerler, çirkinlikler bizden. Belki ummadığı bir halde verilir, yoksa ihlası zedelenir. Bakın, demek ki menfaati maddiye cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Burada ihlas zedelendi. İkincisi neydi? Neticeyi, hizmeti de zedeler. Nasıl? Hem ve la teşteru bi ayati semenen kalile. Yani ayetlerimizi ucuza satmayınız. Ayet derken Kur'an'ı da bu manada anlamak da mümkün. Allah'ın davası da olabilir. Cenab-ı Hakk'ın davasını menfaati cüz'iye ve hissiyat-ı süfliyeye satabiliyoruz. Süfli his. Bu adam niye ders yapıyor da ben yapmıyorum? Süfli his. Niye bu abi başta da ben olmuyorum? Süfli bir his. İnsanlar beni görsün. İnsanlar beni takdir etsin. İnsanlar beni alkışlasın. Menfaati cüz'iye, küçük bir şey kapmak için riyakarlığa, yüz takla atmaya ne hacet ya? Zaten ömür dediğin 10 senedir, 20 senedir, 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir neticede. Ölmedi mi bu insan? Öldü bitti. O zaman 10 tane takla atmaya, 100 tane takla atmaya hiç gerek yok ki. Ve size söyleyeyim, Allah'ın bize ahirette vereceği nimete göre, makama göre bu dünyada ulaşabileceğimiz en yüksek menfaat yine ona göre nedir? Menfaati cüz'iyedir. Allah'ın teveccühü var, insanların teveccühü var. Tartmaya zaten değil mi? Gerek yok yani. Uhrevi makamlar var, dünyevi menfaatler var. Tartmaya gerek yok. وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَاتِ سَمَنًا قَل۪يلَ ayetin nehyine yanaşır. Ameli kısmen yanar. Derecesine göre. Yani bembeyaz diyelim mesela bir şeyden simsiyaha kadar bunların neyi var? Mertebeleri var. Bir de üçüncüsü neydi? Hem o maddi menfaati de kaçırır. İşte bu maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak, sonra nefsi emmare, hodgamlık cihetiyle o menfaati başkasına kaptırmamak için hakiki bir kardeşine ve hususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. Bu enteresandır. Erzurum'dayız. Talebelerle beraber kalıyoruz kardeşlerle. Bir gün bir kardeş dedi ki, abi dedi, filan fırın dedi ki, ya siz talebesiniz. Sabah erkenden gelirseniz bir gün evvelden bakkallardan, marketlerden satılmayan ekmekleri gelin, yarı fiyatına size vereyim dedi. Bizim de hoşumuza gitti. Tabii maddi imkanı yok o zaman. Kardeşler gittiler, sonraki dershaneye söyledik. Dedik bakın böyle bir durum var. Baktım kardeşler rekabete girmeye başladılar. Ya keşke uyanmasa da ben erken gitsem diye. Ya böyle basit bir şeyde bile bakıyorsunuz ki enteresan bir şey yani. Ya. Şimdi bunu biraz daha büyütün. Filan iş adamını nasıl yapalım da filan cemaate değil de bize verse. Filan gruba değil de bize verse. Tenhada onu bularım da aleyhlerinde konuşsak. Ben bizzat bunu gördüm. Bir yerin belediye başkan yardımcısı bana şu ifadeyi kullandı. Dedi ki, hocam dedi, cemaatlere hiç itimadım yok dedi. Hiç itimadım yok. Niye abi dedim. Dedi ki, üç tane cemaat geldi, cemaat mensubu. Dedim ki, beraber bulunmanızda mahsur var mı? Yok dediler. Üçü de oturdular. Üçü de ihtiyaçlarını söylediler. Ben de elhamdülillah küçüklüğümden beri maneviyata bu manada elhamdülillah eğilimli olduğum için sen ne istiyorsun? Şunu istiyorum. Sen ne istiyorsun? Şunu istiyorum. Sen ne istiyorsun? Şunu istiyorum. Tamam mı? Tamam. Dedim ki arkadaşlar bu işleriniz Allah'ın izniyle görülecek. Yolunuz açık olsun. Baktım diyor herkes çıktıktan sonra biz dedik ki başkanım görüşebilir miyiz bir konuyu? Tabii buyurun dedim. Tekrar içeri girdi. Dedi ki başkanım şu cemaat sağlam değil. Lütfen onlara o söylediğiniz şey yapmayın. Bakın. Adam bundan dolayı dedi ki o üçünün de işini yapmadım. Yanlış yaptım ama dedi. Üçünün de işini yapmadım. Bundan sonra da cemaatlere elimden geldiği kadar yardım etmeye başladım. Elimden geldiği kadar onlara desteğimi kestim diyor. Maddi menfaat de kaybediyor. Zannediyor ki ben bunu yapmakla ona da vereceği şey belki cemaatime götüreceğim. O yol da kapanmış oldu. Kendisinin de elinde gitmiş oldu yani ne varsa. İhlâssız zedelenir. Hizmette kutsiyeti kaybeder. Ehli hakikat nazarında sakil bir vaziyet alır. Sakil. Ağır bir vaziyete giriyorsun. Adam artık ne diyor? Bunlar samimi değil. Bunların niyeti Kur'an değil. Bunların niyeti iman değil. Bunların niyeti maneviyat değil. Bunlar zahiren Allah diyor. Hakikatta ise başka işler çeviriyor demeye başlıyor Allah muhafaza. Peki bizim ne hakkımız var böyle safi olan iman hizmetine, Kur'an hizmetine perde olmaya, yanlış yapmaya ne hakkımız var bizim? Ya. Ve maddi menfaati de kaybeder. Her neyse bu hamur çok su götürür. Kısa kesip yalnız hakiki kardeşlerimin içinde sırrı ihlası ve samimi ittifakı kuvvetleştirecek iki misal söyleyeceğim. Birinci misal, ehli dünya büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için, hatta bir kısım ehli siyaset ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin mühim amilleri ve komiteleri, iştiraki emval düsturunu kendilerine rehber etmişler. Bakın şimdi, maddi alanda, dünyevi alanda çalışan komiteler, çalışan bazı şirketler diyelim, ondan sonra siyasiler diyelim, bunlar hepsi bir şey anlamışlar. Bu zaman cemaat zamanıdır. Dolayısıyla burada iştiraki emval dediğimiz, malları birleştirmek, teşrik-i mesai dediğimiz, mesaileri birleştirmek dediğimiz usul üzerine gitmeye başladılar. Her insan her işi yapmayacak. Her insan bir işte ihtisaslaşacak ve bu manada bütün işlere lazım olan insanları güzel bir şekilde belleyeceğiz. Her insan kendi alanında inkişaf edecek, orada derinleşecek ve bu manada daha seri manada işler yapmaya başlayacağız. Bütün suistimalat ve zararlarıyla beraber harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Mesela şirketleşiyorlar, ondan sonra sermaye piyasasına giriyorlar. Ondan sonra bunların hisseleri sermaye piyasasında satılmaya başlıyor diyelim. Belki 100 bin, 200 bin ortakları oluyor bir şirketin. Ama başta kim var? Yönetim kurulu var. İstediği gibi karar verebiliyor ve onların paralarına yön verebiliyor. Suistimalat olabiliyor. Bakın ne diyor? Bütün suistimalat ve zararlarıyla beraber harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Benim gibi adamın elinde 1000 lirası var. Bununla şu anda piyasada hiçbir iş yapamam. Ama böyle bir yerden hisse senedi almakla benim param o şahsı manevinin içerisinde, o şirketin içerisinde değerlenmiş ve kuvvetlenmiş oluyor yani. Ama suistimalatı var mı? Var. Baştaki insanlar yanlış yapabiliyor mu? Yanlış yapabiliyor. Ona rağmen böyle bir şeye ne yapıyor insanlar? Maddi imkanlarını veriyor ve şirketleşiyorlar. Halbuki, şimdi bu herkesin gördüğü bir şey. Şirketleşen insanlar büyüyor, kuvvetleniyor, değerleniyor. Peki manevi hizmetlere geldiğimiz vakit, manevi şirketlere geldiğimiz vakit böyle bir durum nasıldır? Acaba herkesin kendi hissesine göre mi? Birisi 1 milyon vermiş, birisi 1000 lira vermiş. Birisi de 100 milyon vermiş. Bunların hepsinin alacağı hisse kendi durumuna göre ne yapıyor? Değişiyor sermayesine göre. Şimdi gelelim kendi manevi hizmetlerimizde. Halbuki iştiraki emvalin çok zararlarıyla beraber iştirakle mahiyeti değişmez. Her birisi umuma gerçi bir cihette ve nezarette malik hükmündedir. Fakat istifade edemez. Herkes şirketin hakkı sahibi zahiren olsa bile hakikatta hepsinin maliki değildir. Her neyse. Bu iştiraki emval düsturu, malları birleştirme, şirketleşme düsturu, amal-i uhreviyeye girse zararsız azim menfaate medardır. Zararsız azim menfaat. Mesela biz buraya geldik. Kaç kişiyiz şu anda? Misal diyorum bu hizmette çalışan 300 kişiyiz. Birisinin 1 faydası var, birisinin 10 faydası var, birisinin 100 faydası var, birisinin 1000 faydası var mesela. Ve çalıştık burada, belli bir hizmet oluştu. Bazı insanların burada suistimalatı olsa bile sen kaybetmiyorsun. Senin ihlasına göre Allah sana hisse veriyor. Ve ihlasın varsa, senin yaptığın hizmet 1 ise, ihlası yoksa, karşıdaki insan yaptığı hizmet 100 ise, senin birin onun yüzünden daha kıymetlidir. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır, kesret-i etba ile, fazla muvaffakiyet ile değildir. Birisi var, 3 tane, 4 tane yurt yaptırıyor kendi şeyle, gücüyle, kuvvetiyle, çalışmasıyla. Birisi de var ki sadece o yurtlardan küçük bir sınıfta, o 4 tane odada, o 4 tane yurtta, küçük bir odada bulunan 15 tane, 10 tane talebeye Kur'an dersi veriyor. Ama bu adam ihlaslı, diğer adam ise diyense ben desinler, beni övsünler, beni alkışlasınlar niyetiyle farz-ı muhal yaptığını kabul edelim. Cenab-ı Hakk'ın yanında o sınıfta ders veren kardeşimiz, o 4 tane, hatta 40 tane, hatta 400 tane yurt yaptıran insandan daha kıymetlidir. Dolayısıyla burada suistimalat yok, olsa bile herkesin aldığı sevap Cenab-ı Hak'tan doğrudan geldiği için umuma malik hükmünde oluyor. Bütün sevap onun defteri hasenatına bitemamiha bölünmeden olduğu gibi gidebiliyor. İşimiz çok kolay. Diyorlar ki Amerika'da hizmet var. Ne oldu orada? Şöyle bir hizmet yapılıyor. Mesela büyük bir medrese açılmış. Ben de burada İstanbul'da duran birisi olarak diyorum ki elhamdülillah. Kardeşlerimiz Amerika'da hizmet ediyor. Ben bunu dediğim vakit orada yapılan hizmetlerden hisse alıyorum ya. Ya sadece his olarak dahi olsa iştirak etsem, samimi bir kalple de elhamdülillah desem, kardeşlerime dua etsem, tebrik etsem, Cenab-ı Hakk'a da yalvarsam, şükretsem ki elhamdülillah kardeşlerim böyle bir yerde hizmet ediyorlar. Onların yaptığı hizmetten ben de istifade ediyorum. Niye kıskanayım o zaman? Kıskanıp da aleyhlerinde konuşmak, kıskanıp da onları küçümsemeye çalışmak, onlardan mahrum bıraktığı gibi Cenab-ı Hak beni, ayrıca da mesuliyeti de var. Aleyhlerinde konuşsam, bazı insanlarda demek ki bütün cemaatler böyle diye de, onun da belki bu gibi manevi hizmetlere girmesine de mani olmuş olurum. Ondan hasıl olacak Allah muhafaza mesuliyetten de ben de hisse almış oluyorum yani. Yani zincirleme bunlar ha. Onun için kalbimizi temizleyeceğiz. Onun için ruhumuzu safileştireceğiz. Nerede samimi bir cemaatin, samimi bir Kur'an grubunun yaptığı hizmet varsa alkışlamak icap ediyor. Niye? Çünkü benimdir. Ne gibi? Bir insanın vücudunda bir aza, bir iş yaptığı vakit bu kemalatın bütün sahibi, bütün azalar olduğu gibi. Mesela diyelim ki bir adam güzel bir Kur'an okuyor. Birazdan inşallah hafız kardeşimiz güzel bir Kur'an okuyacak. Bu Kur'an'ı kim okuyor? Bu adamın neyi okuyor? Eli mi, ayağı mı, dili mi? Dili değil mi? Elhamdülillah. Şimdi ne diyoruz? Ya Furkan Hoca'nın dil ne güzel okudu. Öyle demeyiz da. Kardeşimiz ne güzel okudu diyoruz. Bunun arkasında ruh var. Bunun arkasında koca bir beden var. Bir hafıza var. Bir irade var. Arkasında bir de ayrıca ona dua edip de bu manada hafızlık yapabilmesine, bu manada adeta manevi kuvvet veren bütün insanların duaları var değil mi? Sadece dinine vermek olur mu? Küçümsemek olur yani. Dolayısıyla biz de ya madden hizmet edeceğiz, yardım edeceğiz, ya manen yardım edeceğiz, ya ilmen yardım edeceğiz, ya da telefon etmek suretiyle de teşvik etmek, tecih etmek suretiyle yardım edeceğiz. Bunun hiçbirisine gücümüz yetmiyor. Hiç olmazsa kalben dua edelim ya. Ya Rabbi sana şükürler olsun ki Çin'de, Budizmin olduğu yerde imana, Kur'an'a hizmet eden filan grup var diyebilelim hiç olmazsa. Malezya'da böyle bir grup var diyebilelim. Filipinler'de böyle bir grup var. Rusya'da dinsizliğin menşei, beşiği olan böyle bir yerde iman, Kur'an hizmeti var diyebilelim hiç olmazsa. Ondan sonra da burada herhangi bir cemaat gördüğümüz vakit hizmet ediyor. Elhamdülillah ya Rabbi, benim gidemediğim yerlere giden insanlar var diye Cenab-ı Hakk'a şükredebilmektir asıl mesele. Bu iştiraki emmal düsturu amal yuhreviye girse zararsız azim menfaate medardır. Çünkü bütün emmal, bütün o elde edilen sevaplar, o iştirak eden her bir ferdin eline tamamen geçmesinin sırrını taşıyor. Çünkü nasıl ki 4-5 adamdan iştirak niyetiyle, bakın misale bakın çok enteresan, biri gaz yağı, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar. Şimdi buraya bir lamba şey yapacağız. Eskiden gaz yağı vardı ya. Gaz yağı vardı. Üstadımız oradan misal veriyor. Birisine getiriyor, gaz yağı getiriyor. Birisi fitil getiriyor. Tabii bu şimdiki gençler bunları fazla bilmez. Fitil nedir yani? Lambanın yanması için fitile ne ihtiyaç var deyip bir de böyle led lambalara bakıp garip garip şey yapabilir. Ya bu ders nereden çıktı falan. Bunlar bir zamanlar yaşanmış. Hatta ilk lamba bu manada olduğu vakitte ya elhamdülillah eski şeylerden kurtardık, çok modern bir şeye kavuştuk da demişler bir zamanlar mesela. Şimdi tabii bizim için ne oldu? çok yerlerde kaldı. Biri gaz yağı, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar. Kaç kişi var burada? 5 kişi. Her biri tam bir lambaya malik oluyor. O lamba sadece bir kişi aydınlatmıyor ki. Kimi aydınlattı? O odada bulunan herkesi aydınlatıyor. Dolayısıyla her birisinin kalkıp da lambanın bütün aksamını bu manada getirmesine ihtiyaç yok. İştirak edebilmeyi öğrenmek lazım. Ortak çalışabilmeyi öğrenmek lazım. Sen neye gücün yetiyor? Gaz yağı getirmeye. Senin lambayı getirmeye. Senin kibriti getirmeye. Senin fitili getirmeye gücün var. O zaman getirin şu küçük şeyleri. Birleştirelim. Bir lamba olsun. Hepimizde sanki bir lambamız var gibi istifade edelim. Şu anda burada bir ders var. Ders okunuyor. Ve bu ders adeta bir lamba gibi kabul edelim. Burada birisi dışarıda karşılıyor gelenleri. Başka birisi ayakkabıları diziyor mesela. Başka birisi çay hazırlıyor. Başka birisi burayı temizlemiş. Başka birisi de diyelim mesela buranın ısısını daha önceden güzel bir şekilde ayarlamış. Başka birisi Kur'an okuyor. Başka birisi ders okuyor. Başka birileri de kalplerinden dua ediyorlar. Hepsi ne oldu? Bu manevi lambanın oluşmasına vesile oldu. Bu dersten hepimiz istifade ediyor muyuz? İstifade ediyoruz. Mesela bu. O iştirak edenlerin her birinin bir duvarda büyük bir aynası varsa, mükemmel bir misal, her birinin noksansız, parçalanmadan birer lamba, oda ile beraber aynasına girer. Aynen öyle de. Envali uhreviyede sırrı ihlas ile iştirak ve sırrı kuvvet ile tesanüt ve sırrı ittihad ile teşrikül mesai, o iştiraki amalden hasıl olan umum yekün ve umum nur, her birinin defteri amaline bir tamamiha gireceği, tamamıyla gireceği, ehli hakikat mabeyninde meşhud ve vakidir ve vüs'at-i rahmet ve kerem-i ilahinin muktezasıdır. Aynen öyle de. İşte ey kardeşlerim, sizleri inşallah menfaat-i maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaat-i uhreviye noktasında bir kısım ehli tarikat aldandıkları gibi sizin de aldanmanız mümkündür. Yani illa gelin şeyhimi dinleyin ya da şöyle yapın ya da böyle yapın diye bu manada menfaatler olabilmiş. Üstadımız diyor ki ehli tarikat, bazı ehli tarikat daha doğrusu hepsi değil, aldandılar bu noktada. Ama inşallah siz aldanmayacaksınız. Niye? Çünkü bizim elimizde elhamdülillah bu hakikatler var. Allah bize nasip etti. Çünkü biliyorsunuz mesela bir çocuk suç şeyi geçiriyor diyelim. Diyorsunuz ki kardeşleri ondan etkilenir, ondan uzak tutun. Diyorlar ki birkaç senedir biz bunları aşı yapmışız diyorlar. O aşıdan dolayı o suç şeyi onlara bulaşmıyor. Dolayısıyla biz bu dersleri okudukça aşılanmış oluyoruz. Bu hakikatleri aldıkça bu yanlışları yapmamaya, adeta vücudumuz direnç kazanmaya başlıyor arkadaşlar. Onun için bu dersleri küçümsemeyelim. Bu dersler Allah'ın bu asra, bu asrın insanına büyük bir nimetidir. Ama vücuda diyelim mesela o ilacı zerk ediyorsun da vücut kabul etmez. O ayrı bir konu. Biz burada eğer bu dersleri okudukça, elimize kitap alıp da okudukça yine hala bunları anlamazsak o zaman Allah muhafaza bunlar bize tesir etmez. Bu kitapların evimize girmesi yetmez. Sadece okuyup da aklımıza koymamız da yetmez. Akıl midesine girdikten sonra sırasıyla kalp, sır, ruh ve letaife sirayet etmesi icap eder ki bize de ne yapsın? Tesir etsin. Ve bu manada bir durumla karşı karşıya geldiğimiz vakitte bunların muktezasıyla amel edebilelim inşallah. Fakat şahsi cüz'i bir sevap nerede? Mezkur misal hükmündeki iştiraki amal noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede? Oluyor bazen. Olmuş yani daha doğrusu. Şimdi bir şahs manevi olarak çalışıyoruz. Güzel bir ekip olarak. Herkes birbirine kuvvet veriyor. Maddi manevi ilmi neyse. Belli bir zaman sonra birisi palazlanıyor. Küçük bahanelerle ben artık ayrı çalışayım diyor. Ben bu gruba niye dahil olayım? Ben bu grupla niye beraber olayım demeye başlıyor. Çok acayip bir hastalık bu. Oysa biz kül ile beraber olup o külle kuvvet vereceğiz. O küllün tamamı da bizim hesabımıza geçmiş olacak. Cüz olmanın manası yok. Ayrılıp da farklı çalışmanın hiçbir manası yok. Ama bunun da, madem ki büyük bir sevap var, bir imtihan tarafı var. Bunlar buna layık mıdır, değil midir diye Cenab-ı Hak bizzat içimizden imtihan çıkarıyor arkadaşlar. Allah içimizden imtihan çıkarıyor. Niye? Çünkü umur-u hayriyenin muzır manileri olur. Bazen bir abiyi, bazen bir kardeşi, bazen maddi bir meseleyi Cenab-ı Hak önümüze çıkarır. Bu imtihanı geçmedikçe o külle ne yapamıyoruz? Sahip olamıyoruz. Ayrılıp cüz olma gibi bir yola ihtiyar etme durumuna giriyoruz. Maalesef şimdiye kadar bütün hemen hemen gruplarda bu gibi şeyler olmuş. Kader-i ilahi noktasına bakmıyoruz. Beşerin yaptığı yanlışlara bakıyoruz sadece. Kader-i ilahinin verdiği hüküm elbette en güzel, en hayırdır. O ayrı bir mesele yani. İkinci misal, ehli sanat, netice-i sanatı ziyade kazanmak için iştirak-i sanat cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Ehli sanat, netice-i sanatı ziyade kazanmak için, daha fazla elde etmek için iştirak-i sanat, sanatlarını birleştirmek cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hatta dikiş iğneleri yapan 10 adam ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. Bu bizim işletmede bizzat okuduğumuz ve talebelerimize okuttuğumuz bir misaldir. İşletme fakültelerinde. Adam Smith isminde bir adam 1700'lü yıllarda bu şeyi makalesinde yazmış. Mesele şu. Bir işletmede 10 tane üretici adam var. Bunlar toplu iğne üretiyor. Her birisi de günlük 10 tane üretiyor ortalama. Ama bütün işleri o adam yapıyor. Daha sonra bunlara ders veriliyor. Diyorlar ki gelin. Birisi şu işi yapsın. Dolayısıyla herkesin yaptığı işte bir ihtisas olsun. Bu ihtisastan sonra hesap etmişler. Tam 90 kat günlük üretim artmış. 90 kat. Yani günlük 200 taneye bedel, herkes 20 tane üretiyormuş, 10 kişi, 200 taneye bedel, yaklaşık 18 bin bu manada şey üretilmiş. İğne üretilmiş. Dolayısıyla bu o zaman çok meşhur olmuş ve bütün işletmecilik şeylerine, sektörlerine bu gönderilmiş. İşlerinizi bundan sonra böyle yapın diye. Herkes bütün işleri yapmasın. Herkes bütün işin cüzi bir parçasını yapsın. O zaman göreceksiniz sizin veriminiz, üretiminiz, karınız ciddi manada artacak diye. Bunu bizzat talebelerimize işletmede okuttuğumuz bir mesele bu. Ya. Esasleri ben bütün asrı hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum diyor. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben bütün müsbet ilimlerle asr-ı hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta çok meseleleri hallettim. Bu manada üstadımız fen ile, biyoloji ile, astronomi ile, ondan sonra bu gibi fizikle, coğrafyayla, kozmografyayla ve bu gibi işletmecilik alanındaki ilimlerle üstadımız uğraşmış ve kendi eserlerinde yeter miktarda da bunları almış, ehli imana da ders vermiş. Normalde bir ihlas meselesi, bir iman Kur'an meselesini anlatıyor ama baktığınız vakit işletmecinin esası olan bir konuyu da bize anlatıyor. Elhamdülillah. Hatta dikiş iğneleri yapan 10 adam ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdi çalışmanın her günde yalnız 3 iğne, o ferdi sanatın meyvesi olmuş. Sonra teşrikül mesai düsturuyla 10 adam birleşmişler. Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir ve hakeza. Her birisi iğne yapmak sanatında yalnız cüz'i bir iş ile meşgul olup, iştigal ettiği hizmet basit olduğundan vakit zayi olmayıp, o hizmette meleki kazanarak gayet süratle işini görmüş. Sonra o teşrik-i mesai ve taksim-ül amal düsturu olan sanatın semeresini taksim etmişler. Her birisine bir günde 3 iğneye bedel 300 iğne düştüğünü görmüşler. 1'e 100. Ya 1'e 100 arkadaşlar. Dolayısıyla madem ki maddi işte böyle, manevi işte niye böyle yapmıyorsunuz? Misal diyorum az dedik ya, külden ayrılıp niye cüz oluyorsun? Gelin oturun ciddi manada. Ben şu işi yapayım, sen şu işi yap. Bunların hepsinin amili de, yani beyin takımı da meşveret heyeti olacak. yine bir şahsa bağlı olmayacak ve herkes cüzi bir işle uğraşıp külle ne yapacak? Hizmet edecek. Bu iğne misali gibi ya da vücudun azaları gibi ya da ordunun birimleri gibi. O zaman yaptığımız hizmet birden ona, belki birden yüze çıkacak. İhlasını da bozmak zorunda kalmayacaksın. Başka gruplar arasında da bu manada fitneye girmeye de vesile olmayacak. Ondan sonra da rekabete girmeye ihtiyaç kalmıyor. Kim ne kadar çalışkansa o kadar da sevmiş olacaksın yani. Sana çalışıyor çünkü. Ya, fabrika benim için çalışıyor. Ya. Şu anda elhamdülillah. Mesela bizim internet sitelerinde şu anda kardeşlerimiz diyorlar ki günde yüz binlerce elhamdülillah sayfa açılışı var. Bu kadar insan elhamdülillah imanını takviye ediyor. Bazen imanını kurtarıyor. Ben ne diyorum? Elhamdülillah diyorum canım. O soruya ben cevap vermiş olayım olmuyor. Önemli değil ki. Ben o vücudun içerisinde bir aza mıyım? Bir hücre miyim? Elhamdülillah. Yeter ki burada hücre olmaya çalışalım. Ondan sonra aza olmaya çalışalım. Ama böyle, ama böyle, ama böyle fark etmez. Hepimiz burada neyiz? Ortağız elhamdülillah. Şükürler olsun. Cenab-ı Hak bize böyle hayırlı bir şahs-ı manevi nasip etmiş. Bilelim ki elimizden kaçmasın. Şükrünü eda edelim ki Allah bizden alıp başkasına vermesin. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Bu hadise ehli dünyanın sanatkarları arasında onları teşrik-i mesaiye sevk etmek için dillerinde destan olmuştur. İşte ey kardeşlerim, madem umur-u dünyeviyede kesif maddelerde böyle ittihat, ittifak ile neticeler, böyle azim, yekün faydalar verir, acaba uhrevi ve nurani ve tecezzi ve inkısama muhtaç olmayarak ve fazl-ı ilahiyle her birisinin aynesine umum nur inikas etmek ve her biri umumun kazandığı misil sevaba malik olmak ne kadar büyük bir kâr olduğunu kıyas edebilirsiniz. Bu azim kâr rekabetle ve ihlâssızlık ile kaçırılmaz. Sübhaneke lâ ilme lene illâ mâ allemtene inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ma salavat.